gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM ortak yayınında sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten selam ve sevgilerimizi sunarak başlıyoruz bu haftanın son günündeki birlikteliğimize. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya, şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Burak Araroğlu ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e de yine bugün de birlikteyiz sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz haftanın başından beri yağmur üzerine konuşuyoruz. Bugün son günümüz. Siz ne düşünüyorsunuz yağmur hakkında diye sormaya devam ediyoruz programımızın sonuna kadar. Yaşadığınız yerlerde çok yağmur yağar mı? Sever misiniz yağmur kokusunu diyoruz. Yoksa hüzün mü verir yağmurlu havalar size? Paylaşın düşüncelerinizi bizlerle. Kim bilir? Belki de bu haftanın şanslı ismi siz olursunuz diyoruz. Bekliyoruz telefonlarınızı. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Programımızın sonuna kadar çekeceğimiz kurada, programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir armağan kazanabilirsiniz bizden. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri yine Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bekliyoruz yağmurla ilgili düşüncelerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bir taraftan düşüncelerinizi bizlerle paylaşırken bir taraftan da müziğimize kulak verelim.
Hepsi senin olsun.
23.11 Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdiki stüdyo konuğumuzu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı Sayın Haldun Koç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün e-vize uygulamasından söz edeceğiz. Ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları sınır kapıları yerine internet bağlantısı olan herhangi bir yerden elektronik vizelerini alabiliyorlar. Şimdi e-vize uygulaması nedir? Ne zamandan beri hizmet veriliyor? Bu anlamda diye bir başlayalım isterseniz.
Peki.
Buyurun lütfen.
Esasen elektronik vize başvuru sistemi Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirmiş bir uygulama. Bunun ana sebebi, bu geliştirmeyi, bu tabiri caizse uygulamayı biz yaparken tabii aklımızdaki temel hedeflerden bir tanesi, malumunuz Türkiye bir turizm ülkesi. Baktığınız zaman Türkiye dünya sıralamasında turizm bakımından 6. seviyede, 6. sırada yer alan bir ülke ve sayılarda her geçen yıl daha da fazla artıyor. Baktığınız zaman işte 2006'lı yıllarda biz 23 milyon turist kabul ederken 2013 yılında yaklaşık 40 milyon turisti ülkemizde konuk etmişiz, ağırlamışız. Evet. Tabii bu süreçte turizmi desteklemek adına, turistin ülkemize daha rahat seyahat edebilmesi için daha esnek, daha kolay sistemlerin tabii hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bunun da en güzel yöntemi elektronik ortamda vize verilmek düşüncesiyle biz bu yola çıktık. Esasen uygulamada daha önceki dönemlerde bandrol kaşe vize denilen, yani havaalanlarında, hudut kapılarında vize alınacak bir sistem malumunuz uygulamada. Fakat istedik ki biz turistler 7/24 evlerinden, ofislerinden vizeyi rahatlıkla alabilsinler. Hı hı. Ve bir ülkemizde vize bakımından herhangi bir sıkıntı çıkarmayan cazibe merkezi olma özelliğini sürdürebilelim. Ve biz bu düşüncelerle elektronik vize uygulamasını 17 Nisan 2013 tarihiyle başlatmış olduk. Ve
peki bu talep uygulama, nasıl o zamandan beri?
Ben onu hemen size rakamlarla paylaşmak isterim. 17 Nisan 2013'te biz bu uygulamaya başladığımızda hakikaten biz de çok emin değildik. Hı hı. Acaba buna talep nasıl olacak? İnsanlar hakikaten elektronik olarak vize sistemini kabul edecekler mi diye. Önce yüzlerle başladık ilk günlerde. Daha sonra bu rakam çok hızlı bir şekilde arttı. Çünkü hakikaten konsolosluğa gitmek zorunda kalmamak ya da cebinde tabiri caizse vizeyle gelebilmek ve bu vizeyi de çok hızlı bir şekilde alabiliyor olmak ciddi anlamda hani yabancıların çok tercih ettiği bir sistem haline geldi. Biz 1 milyoncu e-vizeyi başladıktan 334 gün sonra verdik. Yani 1 milyon operasyon yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleşti. Hı hı. 2 milyoncu e-vizeyi ise 57 günde verdik. Hani bunu niye söylüyorum? Bizim bu sistemin ne kadar kabul olduğunu ve ne kadar hızlı benimsendiğini ve insanların da artık elektronik ortamda bu işlemlerini yapmayı tercih ettiklerini söylemek adına bunu belirtiyorum. Hı hı. 3 milyoncu e-vize ise 41 günde verdik. Sistem çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi biz Nisan 2013'te başladığımızda yüzlerken bugün günde yaklaşık 35 bin elektronik vize operasyonel anlamda gerçekleşiyor. Şu anda yani uygulama başladığından bu yana 9 milyon 300 yabancı vizesini elektronik ortamda alabilmiş durumda.
Peki ne kadar sürüyor bir vize işlemi elektronik ortamda?
Ortalama 3 dakika sürüyor. Hı hı. Biz bunu 3 adım olarak nitelendiriyoruz. Yani önce başvurusunu yapıyor, daha sonra kendi bilgilerini, pasaport bilgilerini dolduruyor. Daha sonra da biz bu bilgileri doğruladıktan sonra otomatik olarak vizesi hazır hale geliyor. Bir de arada tabii ödeme bölümü var. Kişi diğer birçok uygulamadan farklı
o
olarak...
O ödeme hizmet bedeli ödemesi midir?
Şöyle, ödemesi hem vize bedeli ve vizeyle beraber uluslararası bir takım işlemlerden kaynaklanan hizmet bedeli dahil ama çok cüzi bir miktar. Hı hı. Bu tamamen bankanın uluslararası operasyonu gerçekleştirirken aldığı cüzi bir meblağdır. Hı hı. Dolayısıyla hem vize bedelini hem hizmet ücretini, ama bu Dışişleri Bakanlığı değil.
Ama
dediğim gibi bankacılık hizmetleri için.
Evinden, iş yerinden oturduğu yerde halledebiliyor.
Bunu bankaya ödüyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla banka bu operasyonu hem Afrika'da, hem Uzak Doğu'da, hem Amerika'da, dünyanın hemen her tarafında gerçekleştiği için o işlemin karşılığında almak durumunda kalabiliyor.
Evet. Peki sadece kendi adına mı alabiliyor? Örneğin ailesi adına da alabiliyor mu? Ya da tek kendi aldığı vizeyle çıkış yapabiliyor mu aileyle birlikte? Ya da grup vizeleri alınabiliyor mu?
Tabii biz bu uygulamamızı ilk geliştirdiğimizde tamamen bireyseldi başvurular. Hı hı. Daha sonra malum çıkış noktamızın ana felsefesi, ana kaynağını turistler oluşturduğu için bir süre sonra bu talepler gelmeye başladı. Yani ailesiyle başvurmak isteyenler, hı hı, ya da grup halinde gelmek isteyenler bize vize talebinde bulunduklarında biz geliştirmeyi yaptık. Hali hazırda grup vizeleri de başvuru halinde kabul ediliyor. Aynı zamanda aile başvurularını da biz toplu halde alabiliyoruz. Dolayısıyla bu iki uygulamayı da sistemimize entegre etmiş durumdayız.
Evet. Peki vizelerini kullanmadılar. Peki ödediği harcı geri almaları mümkün olabiliyor mu?
Bu esasen tabii vizelerini kullanma süreleri var. O kullanma sürelerinde bunu yani bir şekilde, hı hı, vizelerini kullanmak durumundalar.
Peki tarih değişirse?
Tarih değişirse o zaman tekrar hani başvurularını yenilebilir, ama bu şöyle düşünmek lazım. Uluslararası uygulamalarda, dünya uygulamalarında siz vizenizi alırsınız ve vizenin hani ücretini geri ödeme diye bir durum söz konusu olmaz.
Evet.
Yani dolayısıyla bu uluslararası kabul görmüş genel teamüldür. Biraz da bu tabii karşılıklı da alakalıdır. Çünkü biz de hani başka ülkelere gittiğimizde vize alıyoruz, ama vizemizi kullanmadığımız zaman o esasen biraz kendi tercihimiz gibi oluyor. Tekrar o vizenin parasının geri ödenmesi söz konusu olmuyor. Aynı şekilde burada da böyle bir durum söz konusu değil.
Evet.
Tabii.
Peki sınır kapılarında da gerçekleştirilebiliyor mu işlemler?
Evet. Şöyle oldu. Bu esasen tabii internet ortamında olduğu için internet bağlantısı olan herhangi bir yerden bizim e-vize sayfamız, ki resmi sayfamız e-vize.gov.tr'dir. Bu siteyi ziyaret ettiğiniz anda siz vizenizi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz sınır kapısına geldiniz ya da uzaktasınız fark etmiyor. Hı hı. Herhangi bir yerden, herhangi bir internet bağlantısı olan ofisten, mekandan, iPad'inizden, mobil cihazlarınızdan siz e-vizenizi alabiliyorsunuz. Çünkü mobil uygulaması da mevcut. Ha, biz bir de şöyle bir pilot uygulama başlattık. E-vize diyelim ki hiçbir şey yok, yani hiçbir cihaza ulaşamadınız. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir pilot uygulama başlattık. Burada kiosklar var.
Nedir onlar?
Bu kiosklar internet bağlantısı olan cihazlar, hı-hı, ve bu cihazlarda siz pasaportunuzu okutup diyelim ki İstanbul'a vizesiz geldiniz. Ve siz bu 100 tane ülke vatandaşından bir tanesiniz. Yaklaşık 100 civarında ülke sınırda kaşe ve bandrol vize uygulamasından yararlanabiliyor. Bu ülke vatandaşlarından bir tanesisiniz ve İstanbul'a geldiniz. Yine vizeniz yok, hı hı, ama sınırda vize almaya hak sahibisiniz. Dolayısıyla kiosk cihazlarının başına gidip pasaportunuzu okutup kredi kartınızla vizenizi alabiliyorsunuz. Hı hı. Bizim tabii hedefimiz, amacımız bu uygulamayı tüm Türkiye'de, tüm sınır kapılarında, hudut kapılarında yaygınlaştırmak ve bu kiosku da etkin bir şekilde kullanmak. Bu geçen zaman içerisinde çok yaygınlaştı. Şimdi kiosk uygulamalarımızla ilgili sürekli tabii sorular alıyoruz. Uygulamanın daha fazla yaygınlaştırılması, mümkünse bütün havalimanlarına, bütün hudut kapılarına yaygınlaştırılmasını talep
ediyor
yabancılar.
Memnuniyet giderek artıyor yani.
Memnuniyet giderek artıyor. Memnuniyeti aslında biz şuradan takip ediyoruz. Hı hı. Bizim 7/24 çalışan bir e-vize destek sistem, destek masamız var. Tabii günde 35 bin operasyon, 35 bin işlemin olduğu bir operasyonda birçok soru oluşabiliyor. Kredi kartını ödemesiyle ilgili sorular olabiliyor. İşlem belki internet bağlantısı nedeniyle yarıda kalabiliyor. İnsanlar bazen bunu kontrol etmek isteyebiliyorlar. Bu bizim 7/24 görev yapan e-vize destek masamız bu soruları hemen anında online cevaplıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla da bu canlı sistemde hiç durmadan, çünkü dünyadaki farklı saat dilimlerini düşündüğünüz zaman da, hı hı, bunun böyle olması gerekiyor. Bizim normal biraz evvel söylediğim e-vize resmi sitemizde bir yorumlar bölümü var. Biz aynı zamanda bize gelen yorumları orada yayınlıyoruz ki herkes hani bunu görsün diye. Geçen zaman zarfında hakikaten çok olumlu dönüşler aldık. birçok uzman hani bu işte hani bilişim konusunda deneyimli olanlar, hı hı. tasarım konusunda deneyimli olanlar bu uygulamanın çok pratik olduğunu, bunun aslında mümkünse kendi ülkelerinde tarafından da uygulanmasının çok turizm açısından girdi sağlayacağını düşünen yorumlar var. Bunu da hani izleyiciler takip edebilirler bu yorumları. Hakikaten hani biz bunu yazdırmaya çalışsak, biz bunun reklamını yazsak bu kadar yazdıramayız. Ben onu evet. diyebilirim rahatlıkla.
Evet. Şimdi bilişim dediniz de teknolojinin tabii ki kötü kullanılan tarafları da vardır. Şimdi kredi kartlarını kullandıkları için birazcık çekinceleri olabilir. Bunun bir garantisi var mı? Nasıl sağlanıyor?
Bizim bu konuda çalıştığımız tabii bankacılık sistemi var. Bu bankalarla yapılan protokoller var. Ve bunlar son derece güvenli sistemler üzerinde. Tabiri caizse iki kere, üç kere bu işi kontrol ederek bu ödemeleri yapıyorlar. Aslında biz esasen bu uygulamaya başladıktan sonra bir anlamda nasıl, nereye gideceğini bize zaman aslında lehimize olumlu bir şekilde kanıtladı. Zira her bir gün, her bir ay bize bir tecrübe olarak geri döndü. Hı hı. Yani şu ana kadar bankacılık konusunda ne mutlu ki herhangi böyle büyük bir sıkıntı karşılaşılmadı, sıkıntıyla karşılaşılmadı. Mükemmel yürüyor operasyon. Hani bankalarla ilgili bir ödeme ya da işte ödeme alındı, e-vizesi düzenlemedi. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü tabii bankalar da kredi kartlarıyla, kredi kuruluşlarıyla çalıştıkları için onlar da bunun tabii kontrolünü düzenli olarak yapıyorlar. Özel denetimlerden geçiyorlar. Bu da tabii bizi rahatlatıyor esasen.
Evet. Peki bankamatik ya da kredi kartı kullanmayanların başvurabilecekleri bir yol var
Şimdi,
mı?
Şimdi tabii esasen normalde artık bu uluslararası mecrada hani banka kartı ya da kredi kartı dışında hani nakit ödemeye hı hı. gittiğiniz zaman zaten böyle bir şey internette söz konusu olamayacaktır. Yani herhangi bir işlemi internette yapıyorsanız mecburen ya debit kartınızı ya banka kartınızı ya da banka ya kredi kartınızı kullanmak mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla işlem böyle yürüyor. Ancak dediğim gibi yine pilot uygulamamızda söz konusu olan kiosklarda nakit uygulaması da önümüzdeki dönemde söz konusu olacak. Yani kişi vizesiz geldi, e-vize almaya kişi hak sahibi hudut kapısında o kiosk cihazlarında nakdiyle de bu vizesini alabilecek.
Alabilecek. Peki sadece hava yollarıyla seyahatler değil mi? Örneğin deniz yoluyla seyahat edecek. Orada nasıl gerçekleşecek işlem ya da yine e-vizeye ihtiyaç var mı?
Hayır. Yine yani daha doğrusu hı-hı. her türlü giriş kapısında elektronik vizesiyle dışarıda yani herhangi bir şekilde internet ortamında aldığı vizeyi deniz girişlerinde, kara girişlerinde ve diğer havalimanlarında hı-hı. rahatlıkla gösterip girebiliyor. Neden? Şöyle bir sistem var. Bir de böyle bir hep soru alıyoruz biz. Peki bu güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Bu kişinin doğru bilgiler girdiğini ya da işte bu kişinin tahtitli olup olmadığını. Esasen bu iyi bir e-devlet uygulaması. Neden iyi bir e-devlet uygulaması? Sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından tabii geliştirilmiş bir sistem hı hı. ama münferiden tek kurumu ilgilendirmiyor. Bu işin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bacağı var. Maliye Bakanlığı bacağı var. İşte Türk Hava Yolları'nı ilgilendiren boyutları var. Ve tabii banka kısmı var. Bizim bu veriler, derlediğimiz veriler, kişinin girdiği veriler aslında operasyon sırasında, işlem sırasında doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaşılıyor. Hı hı. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğer tahtitli listesindeyse kişi işlemini yaparken tam bitirmeden önce eğer sakıncalı bir kişi ise ona giden mesaj e-vizeniz düzenlenemeyecek. Zira en yakın konsolosluğa gitmeniz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Kişiyle ilgili bir sıkıntı var. Dolayısıyla sistem öyle bir kurgulandı ki operasyon sırasında dahi kişiyle ilgili güvenlik kontrollerini yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunu yoksa o kontrollerde kişi Türkiye'ye girmeye hak sahibi olabilecek bir kişi ise otomatik vizesini ödemesini yaparak ve çıktısını alarak Türkiye'ye istediği zaman işte vize tarihi süresinde giriş çıkış yapabiliyor. Ve bu veriler de eş zamanlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılıyor. Yani yabancı gelmeden aslında Emniyet Genel Müdürlüğü o yabancının Türkiye'ye geleceğini ve onunla ilgili verileri görmüş oluyor. Siz pasaportunuzu bir yabancı olarak uzattığınızda zaten elektronik vize düzenlediğinizi ve o bilgilerin birbiriyle karşılıklı örtüştüğünü veya örtüşmediğini oradaki polis memurunuz kontrol edebiliyor.
Evet.
Böyle bir
Peki,
sistem var.
Şimdi elektronik ortamda yapıldığı için zaman zaman noktalama işaretlerinden kaynaklanan belki isim, soyisim ya da farklı bilgilerde değişiklikler olabiliyor. O değişiklikler nasıl gideriliyor? O değişikliklerle giriş yapılabiliyor mu acaba?
O değişikliklere esasen bizim bu e-vize destek masası grubu diye bahsettiğim hı hı. bölüm var. Bazen bu tür hani hatalarla ilgili, bu tür sorularla ilgili doğrudan bu bölüme yazıyorlar. Bu bölüm tabii devreye girdiği için bizim veri tabanımızda gerekli işte uyarıları, gerekli değişiklikleri de yapabiliyor. Dolayısıyla bu e-posta sistemiyle şu ana kadar giderilebilmiş ve sıkıntıların hani hallolduğu bir düzen diyebilirim. Zira hani açıkçası bu arkadaşlarımız da bu konuda son derece uzmanlık sahibi. Artık ne tür sorularla karşılaşacağını, hangi konularda nasıl yardımcı olabileceklerini çok iyi biliyorlar.
Evet. Peki sizin özellikle vurgulamak istediğiniz, dinleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bizim atladığımız?
Benim hani açıkçası zaman içerisinde yaptığımız geliştirmeler itibariyle belki hatırlatılmasına fayda olduğum hususlar. Elektronik vize başvuru sisteminde bizim şu ana kadar geliştirdiğimiz İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Çince ve Türkçe 7 dilde bu hizmet verebiliyor. Biz olabildiğince bu hani maksimum oranda, azami oranda yabancılar yararlanabilsin diye bu dilleri ekledik. Şimdi üzerinde çalıştığımız Arapça, Hollandaca ve Norveççe var ki hani oradaki yabancılar da rahatlıkla yararlanabilsinler şeklinde düşünüyoruz. Dünyadaki benzer uygulamaları var mıdır, nasıldır gibi bir soru olabilir. Esasen bu uygulamanın öncü bir uygulama olduğunu görüyoruz. Zira benzer uygulamalarda daha ziyade bir form doldurup bu formun daha sonra merkezde değerlendirildiği ve bunun da günler içerisinde, haftalar içerisinde sonuçlandığı bir takım uygulamalar var. Halbuki bizim sistemimizde kişi kendisi başvuruyor, kendisi sorucunu görüyor ve ortalama 3-5 dakika içerisinde sürecini tamamlamış oluyor ve elektronik vizesini cebinde Türkiye'ye hazır, yani gitmeye, seyahat etmeye hazır hale geliyor. Biz bu uygulamalarımızı uluslararası platformlara da paylaşıyoruz. Çünkü hakikaten örnek bir uygulama. Sayılarıyla, rakamlarıyla, çünkü zaman geçtikçe daha da bir oturuyor, daha da stabil hale geliyor. Yani 9 milyon 300 bin yabancının bu şekilde Türkiye'ye gelmiş olması esasen bu uygulamanın geldiği noktayı açıkça gösteriyor.
Evet, ülkeleri de saymak çok zor.
Çok zor.
O anlamda da
100
geniş
civarında bir
ülkeden
bahsediyoruz. Ülke ancak e-vize sayfasını ziyaret ederlerse ilgilenenler hangi ülkelere bu kolaylığın mümkün olduğunu görebilecekler.
Adresi de tekrarlayalım isterseniz Sayın Koç, yeri gelmişken.
www.evize.gov.tr. Biz bu şekilde bir şey daha söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Ulaşamadığımız birçok ülkeye de ulaşmış olduk. Çünkü konsolosluk olmayan ülkelerimiz de var. Yani işte Botswana, Sao Tome, Principe adaları gibi birçok ülkeler var. Artık oralara da elektronik ortamda vize verebilir hale geldik. Şu açıdan önemli, bu sadece turizm bakımından değil. Diyelim bir iş adamısınız. Hafta sonu, pazar günü acilen Türkiye'ye gelmeye ihtiyacınız oldu. Bir görüşme yapacaksınız. Elektronik ortamda vize alma imkanı sizin hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Ve siz hani bulunduğunuz ortamdan konsolosluğa ya da herhangi bir büyükelçiliğe gitmeden elektronik olarak vize alabildiğinizi biliyorsanız bu hem turizme destek, hem yatırımcıya destek, hem de bir anlamda Türkiye'ye yatırım çekmek için de büyük bir kolaylık diye düşünüyorum. Biz bu uygulamalarımızı dediğim gibi uluslararası platformlarda paylaştığımız zaman insanlar hakikaten çok etkileniyorlar. İşte bölge ülkeleri, gerek işte OECD, Avrupa Birliği, işte ICAO gibi hani bu elektronik vizeyle proje olarak ilgilenip işte bu vize serbestisiyle özellikle konuşulan platformlarda biz bunu örnek uygulama olarak paylaşıyoruz. Gururla şu ana kadar da bunu başarılı yürüttük.
Evet, bundan sonraki çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz gerçekten. Yine bu tür çalışmaları biz dinleyicilerimizle paylaşacağız, duyuracağız. Ancak bugün için çok teşekkür ediyoruz Sayın Haluk Koç.
Sağ olun,
var
olun. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı Sayın Haldun Koç'tu konuğumuz. E-vize ile ilgili detayları kendisinden aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
geçti senden sonra. Ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla yağ gönlüme. Çok seneler geçti senden sonra. Ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla yağ gönlüme.
Tarihte bu hafta. 5 köşemizdeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı da bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yine neler neler yok ki tarihte bu hafta karıştırdığımızda o sarı sayfaları, tozlu sayfaları, değil mi? Nelerle karşılaşacağız? Yine, başlayalım mı
toz, hemen? Tabii, toz sayfaları karıştırdıkça zaten ortalık toz duman oluyor. Şimdi hemen başlayalım. 27 Haziran 1565 Sokullu Mehmet Paşa Veziri Azam oldu, baş vezir yani. Ve onun bu baş vezirliği 3 padişah dönemi boyunca sürüyor. Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat sadrazamlar içerisinde önemli olan karakterlerden birisi kendisi. 27 Haziran 1693 ilk kadın dergisi The Ladies Mercury Londra'da yayınlandı. 27 Haziran 1905 yemeklilerin hep kurtlu şekilde çıkmasına isyan eden tayfalar isyanla suçlanıyorlar ve tabii deniz kuvvetlerinde de bunun cezası çok eski bir gelenek bu, ölüm. Tam onlar kurşuna dizilecekken Rus zırhlısı Potemkin mürettebatı
arkadaşlarını kurtarmak için onlarla ayaklanıyorlar ve gemiyi Odessa Limanı'na yönlendiriyorlar. Birinci Rus devriminin ilk ayaklanması, ilk hadisesi budur. Potemkin zırhlısı diye bir de film var, çok eski, siyah beyaz, o da sinema tarihinin önemli filmlerinden. 27 Haziran 1938 helikopterin patenti Igor Skorsky tarafından alındı. 27 Haziran 1946 müttefikler Ege'deki 12 adanın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine zaman zaman biliyorsunuz tartışmalar oluyor. Türkiye daha girişken davransaydı. Fakat sonuçta bir büyük harp bitmiş. Harbin kazanan tarafları, acı gerçek budur, kuralları onlar belirlerler. Türkiye'nin harbe girmemiş olmasını ben hakikaten çok büyük bir diplomatik bir devlet yönetimi başarısı olarak görüyorum. Yoksa 12 ada için çok fazla, yani 12 ada belki bize verilirdi. Belki o da, ama çok fazla insanımızı kaybetmiş olurduk.
Evet.
27 Haziran 1950 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelere Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu. Zaten önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Kısa bir süre sonra harp başlayacak. Zaten çalışmalar başlamış durumda 1950 yazında. Sonra bizim de bir Tugay'ımız bu harbe katılacak. 27 Haziran 1964 21 Mayıs daki darbe girişiminden, darbe girişiminin hükümlerinden Fethi Gürcan idam edildi. İdam cezası almıştı. Fethi Gürcan Konya Ereğli doğumlu, 1922 doğumlu. 1943 devresi Kara Harp Okulu'ndan. Kendisi süvari subayı. Efsanevi bir subay. Çünkü milli binicilik takımında ve İngiltere'deki bir konkuru piklerde atı bir tereddüt edip maniadan tam atlayamıyor ve tökezliyor. Fethi Gürcan'la, yani binicisiyle birlikte yere devriliyor. Fethi Gürcan'ın kolu kırılmış. Hem de ağır bir kırık. Fakat tekrar kalkmış, binmiş. Tekrar maniyanın başına. Parkuru tamamladıktan sonra da şeref töreninde Kraliçe Elizabeth falan, işte bütün askeri erken vesaire selamlayıp tribünün kenarından döndükten sonra seyisler havada yakalıyorlar. Çünkü bayılıyor ve komaya giriyor. O halde yarışmayı tamamlamak için. Fakat iki tane kalkışmada bulunuyorlar. Biliyorsunuz 27 Mayıs'tan sonra. Ve ilkinde ordudan tard ediliyorlar. Fakat ikinci kalkışmadan sonra idam cezasıyla yargılanıyor ve hüküm giyiyorlar. Fakat giderek bir sözü var. Diyor ki, çünkü harp okulu öğrencileri de arkalarında. Onlara bu yolu gösteren biziz. Bizi asın, bu çocuklara yazık etmeyin diyor. Harp okulu öğrencilerini son bir gayretle kurtarmak için. Evet. 27 Haziran 1998 Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir deprem oldu ve 144 yurttaşımız can verdi. Evet. Yine 27 Haziran 1998 aynı gün Kerim Tekin müzisyen öldü. Çok genç yaşta. 1975 doğumlu. Erzincan doğumlu. O da çoğu müzisyenimiz gibi lisede başlıyor. Hatta gece kulüplerinde şarkı söylüyor. Sonra yeteneği fark edilince ders alıyor. Gitar dersi, şan dersi. Ve bir gün çalıştığı bir mekanda bir menajer tarafından keşfediliyor. Biraz hakikaten film senaryosu gibi. Kısa sürede parladı.
90'lı yıllara damgasını vuran bir albüm vardı, evet. Değil mi? Kar beyazdır ölüm deyince de.
Ve maalesef onun tıpkı James Dean gibi, o James Dean'in son filmi gibi, Kerim Tekin de, yani bahsettiğiniz şarkısı hakikaten onunla özdeş ve genç yaşta.
Hatta çekilen bir film de vardı. Yarım kaldı galiba. Evet. Devam edecek denildi. Etmedi.
Yakışıklı, hoş da bir çocuktu.
Evet.
Fakat Anadolu'nun hoş bir deyişi var ya, hakikaten insanın bahtı güzel olmalı diye. Maalesef genç yaşta bir konser dönüşü trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisini almış olduk. Pazar gündeyiz. 28 Haziran 1914 Avusturya Arşidükü Ferdinand ve eşi Sofia bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından suikast sonucu öldürüldü ve Birinci Dünya Savaşı patladı. Zaten balonlar şişmişti. Bu olay balonların birini, arkasından da diğerlerinin hepsini patlamasına sebep olacak olan iğneden ibarettir. 5 yıl sonra yine 28 Haziran'da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu karara bağlayan ünlü Versay Anlaşması imzalandı. O da İkinci Dünya Savaşı'nın aslında temelini kurmuş oldu. Çünkü çok ağır bir anlaşmaydı kaybeden taraflar için. 28 Haziran 1931 İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazanıyor. Fakat Almanya'nın da Hitler Almanya'sını desteklediği sağ görüşlerle aralarındaki gerilim ve çatışma kademe kademe tırmanacak ve en sonunda da iç savaş başlayacak. 28 Haziran 1976 Amerika Birleşik Devletleri Hava Harbi Okulu'na kadın öğrenciler alınmaya başlandı ilk defa 1976. Hı hı. Oysa 1959'da bizim harbi okulumuza.
1876 mı 1976?
1976. Evet. Özür dilerim. 1976 fakat biz de 1959'da Hava Harbi Okulu'na kadın öğrenciler alınıyor ve o ilk dönemden pilotlarımız da var. 28 Haziran 1978 Kıbrıs'ın Sesi Radyosu 14 yıllık yayın hayatına son verdi. Burada bir anekdot var, onu anlatacağım. 74 Kıbrıs Harekatı öncesinde Rum tarafındaki radyo "Beklediğimde gelmedin, hani hiç mi beni sevmedin" diye bir Türk sanat müziği eseri var, şarkısı vardır. Onu çalıyormuş biraz hani dalga geçmek için. Kıbrıs'ın Sesi Radyosu da "Bir gece ansızın gelebilir" çalıyormuş. Sonra zaten hakikaten evet, bir gece şafak ansızın vakti birlikler kıyıya çıktılar. 28 Haziran 2007 Türk Halk Müziği sanatçısı Zehra Bilir vefat etti.
Türkiye Ana. Evet.
Elinde mendiliyle türküleri söylerken sürekli sallayan. Zehra Bilir Arapgir Malatya doğumlu, 1913 doğumlu ve 1930'larda balerin sanatçısı. Yani bale sanatçısı. Evet. Fakat orada müzik yeteneği fark ediliyor. Ders alıyor. Ve ondan sonra da Türk Halk Müziği eserlerini, türküleri seslendirmeye
başladı. Çok da güzel bir kadındı o, değil
hakikaten
mi?
Hakikaten. Evet. Zarif.
Evet.
Bir de yöre giysisi diyerek, hı-hı, söylemesi, elinde mendilini sallaması, türküleri de o yörenin şivesiyle söylemesi. Hı-hı. Yani Türk Halk Müziği'ne katkıları Türkiye Ana'nın saymakla bitmez. Çok sayıda türküyle derliyor ve kültürümüze kazandırıyor. 1952'de evet, bırakıyor müziği, müzik çalışmalarını. Sonra da kaldığı huzur evinde tek başına vefat ediyor.
Evet. Şu anda zaten dinleyicilerimiz sesini de dinliyorlar sanıyorum. Alttan Türkiye Ana'nın, Zehra Bilir'in o güzel sesini de dinledik. Böylece de kendisini anmış olduk. Evet, şu anda da sanıyorum hala dinlemeyi sürdürüyorlar dinleyicilerimiz. Evet.
Galenin bedenleri beden, eski beden, çevirin gidenleri senin derdin neden? Kaldır peçen göreyim beden, eski beden, yüzündeki benleri senin derdin neden? Teşte esvap bir karsın beden, eski beden, alttan alttan bakarsın senin derdin neden? O kaş o göz sendeken beden, eski beden, çok canları yakarsın senin derdin neden?
Evet, böylece bir kez daha anmış olduk sevgiyle, saygıyla Zehra Bilir.
Pazartesi günündeyiz. 29 Haziran 1754 ilk uluslararası boks maçı yapılıyor. 25 dakika sürüyor maç. Çünkü İngiltere'den Jack Slack rakibi Fransız Jean Petit'i knockout ederek maçı kazanıyor. 29 Haziran 1934 Bitlisli Zaro Ağa 157 yaşındayken vefat ediyor. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın sayılı çok uzun yaşayan, hı hı, insanlarından. 157 de olabilir yaşı, 160 da. Çünkü o dönemlerde biliyorsunuz böyle kayıtlar falan çok sağlıklı değil. Ya 1774 ya 1777 Bitlis doğumlu. Epey işler yapıyor. Ve 10 tane Osmanlı padişahı, bir cumhurbaşkanı, 6 tane harp görüyor. Ve bazı kaynaklara göre 7, bazı kaynaklara göre 13, bazı kaynaklara göre de 29 kez evlenmiş. Hani uzun yaşamanın sırrı olarak bu söylenebilir mi bilmiyorum.
Acaba yaşı mı yanlış hesaplanıyor? 157 yaş.
Yurt dışına gidiyor bazı ülkelere. Çünkü literatüre giriyor. Ve öldükten sonra da otopsi yapılıyor. Bunu da söylüyorum. Fakat otopside ortaya ilginç bir gerçek çıkıyor. Aslında Zaro Ağa'da kalp büyümesi var. Zaro Ağa'da tüberküloz da var. Fakat buna rağmen hakikaten uzun
kemik yaşı doğruluyor yani.
O zaman tabii şimdiki kadar ileri teknikler evet. yok ama tabii o yörede vesairede yine de yani çok ciddi bir
enteresan. 100 yaşını çok versin. Vallahi Allah herkese.
ciddi açtığı bir gerçek. 29 Haziran 1981 ben hatırlıyorum çünkü TRT'de seyretmiştik. Naklen yayınlandı. Prens Charles ve Lady Diana.
Ben de hatırlıyorum. En iyi hatırlanan düğündü değil mi? En sonrasında, çok izlenen.
Sonrasında da hayatları çok fazla gündemimizde oldu vesaire. Orada da hakikaten hazin bir sonla da Lady Diana evet dünyadan ayrıldı. Salı gündeyiz. 30 Haziran 1908 Sibirya'nın Tunguska bölgesinde gizemli bir patlama oluyor. En sonunda bu patlamanın bir gök taşından kaynaklandığına karar veriliyor. Çünkü binlerce ağaç yıkılıyor ve çok uzun bir süre boyunca hem Sibirya hem de Avrupa'nın kuzeyinde havada tuhaf renkler geceler boyunca görülüyor ve bunun bir gök taşından kaynaklandığına karar veriliyor. 30 Haziran 1956 Amerika Birleşik Devletleri'nde o büyük kanyon üzerinde iki yolcu uçağı çarpışıyor. 128 kişi ölüyor ve sivil havacılıktaki bu hava trafik kontrolüne dair önemli değişiklikler bu kazadan sonra yapılıyor. 30 Haziran 1971'de de Soyuz 11 kozmonotları Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov ve Viktor Patsayev dünyaya dönüş esnasında kapsüldeki basınç kaybı sebebiyle can veriyorlar.
Acaba son, evet.
Evet, insanlı uzay uçuşlarındaki süreçteki dünyada değil de uzayda çünkü henüz atmosferin o sınırında değiller. Can veren ilk insanlar da
evet.
bu üç kozmonot oluyor. Çarşamba gündeyiz. 1 Temmuz 1878 bu 93 Harbi, 77-78 Rus Harbi'nden sonra İngiltere Osmanlı İmparatorluğu'na epey destek verdiği için karşılığında Kıbrıs toprak mülkiyeti Osmanlılar'da kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devrediliyor. Ve Kıbrıs'taki problemlerin temeli işte bugün başlar.
Başlamış oluyor, evet.
1 Temmuz 1926 Kabotaj Bayramı. Kabotaj Bayramı diyoruz fakat evet. aslında özetle şu diyor ki Türkiye kendi limanları, kendi su kanalları, kendi iç denizleri ve göllerindeki deniz taşımacılığını kendisi yapar. Bütün bu taşımacılık ve bu faaliyetlerdeki personel de Türk yurttaşları tarafından icra edilir. Çünkü ondan evvel İstanbul'dan İzmir'e yabancı vapurla gidiyordunuz. Ona göre özel belgeler alınması hı hı. gerekiyordu. Yani denizlere olan hakimiyetimiz konusundaki önemli bir adım oluyor Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. 1 Temmuz 1940'dayız. Şair Cahit Zarifoğlu'nun doğum günü bu. Kendisi
evet, hatırladım. Küçük basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa?
Çok güzel demiş, bir dörtlük.
Değil mi?
Evet. Gerçekten. Çok güzel bir dörtlük ve hoş bir dili var, hoş bir tarzı var. Alman dili ve edebiyatı mezunu ve Kıbrıs gazisi kendisi. Fakat çok genç yaşta o melun hastalık yüzünden hı hı. aramızdan ayrılıyor. Demir yollarımızla ilgili peş peşe 1935, 1937, 1946 3 hadise var. Aydın Demiryolu devletleştiriliyor. Toprakkale İskenderun Fevzi Paşa Demiryolları devletleştiriliyor ve Elazığ Palu Demiryolu açılıyor. 1979'da Sony firması Walkman'i tanıtıyor. Belimizde kaset çalarlı gezdiğimiz günler. Ben şanslıydım 1985'te bir tane çünkü vardı benim hı hı. elimde müzik severler için. Şimdi parmak kadar cihazlarda binlerce şarkılar gençlerin kulağına sürüyor. Kulaklık evet. geziyorlar. Perşembe gündeyiz. 2 Temmuz 1698 İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini alıyor New England ve endüstri devriminin ivmesi bu hadiseyle başlar. Çünkü buhar makinesi o güne kadar insan ve hayvan gücüyle yapılan işleri çok kolaylaştıracak hale getiriyor.
Evet.
2 Temmuz 1932 Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçiliyor. Sonra Dünya Güzellik Kraliçesi seçilecek. Ece Ajandalarının ismi onun soyadıdır. Ece soyadını da ona Mustafa Kemal veriyor. Ece, kraliçe evet. manasına gelen bu kelimeyi. Hı hı. Cuma gününe geldik. 3 Temmuz 1767 Norveç'in en eski gazetesi Adresa Visen yayınlanmaya başlıyor ve bu gazete halen yayınlanıyor. Hı hı. 1767'den beri. 3 Temmuz 1988'de Amerika Birleşik Devletleri'nin birinin attığı bir füze ile Körfez üzerine, Basra Körfez üzerinde bir İran Hava Yolları'na ait uçak düştü ve çok uzun süre araştırıldı bu olay. Herkes birbirini suçladı. O bölgedeki ülkelerin hava kuvvetleri düşürdü diye. Fakat sonrasında yapılan tetkiklerden ortaya çıktı ki bölgede bulunan Amerikan gemilerinden bir tanesi uçağı bir düşman uçağı olarak algılıyor ve füze atışı yapıyor. Bütün yolcular, bütün mürettebat maalesef can veriyor.
Evet.
Cuma gününe de bir de ilk pazartesi ile ilgili verdiğimiz haberi tamamlayıcı bir tane hadise var. Onu da söyleyeyim. Bu 1905'te Rusya'da askerler genel greve giden 6000'den fazla işçiyi öldürüyorlar. Çatışmaya çıkıyor, ateş ediyorlar. Bununla bağlantılı bir film de var. O da film tarihinde önemli. Doktor Zhivago filminde karların üstüne bir kan sıçrama sahnesi vardır. İşte bu da o hadiseyi anlatır. Sonrasında 1917'de zaten devrim bütün imparatorluğa yayılacak ve dünya tarihinde ciddi değişiklik olacak.
Evet, Sayın İstemeyen Barışlı, bu haftayı da böylece noktaladık. Evet. Hızlı bir şekilde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftanın teması yağmurdu. Yağmurla ilgili o kadar çok şey paylaşmışlar ki öncelikle teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Bir tanesini paylaşmak istiyorum. Mehmet Usaykut İsviçre'den yazmış. Okyanusların ötesinden kucaklar dolusu selam ve sevgiler Nilgün Hanım ve Hayatın Sesleri ekibi demiş. TSR Memleketim FM programlarını çok seviyorum. Bura saatiyle 8'de çalışmaya başlıyorum. Ofisime gelir gelmez hemen internete girdim ve haberlerden sonra sizin programınızı dinlemeye başladım. Siz Cahit Sıtkı Tarancı'nın Yağmur adlı şiirini okurken burada yağmur yağıyordu. Sonra programınızın konusunu da yağmur olarak belirttiniz. Bu sene anlamadım gitti. Hemen her gün yağmur yağıyor. Hava da serin. Sanki sonbahar geliyor gibi. Ben sağanak halinde yağan yağmuru seviyorum fakat bu kadarı çok fazla. Hani ne demişler? Her şeyin haddinden fazlası zarardır. Onun gibi bu kadarı da bana zarar oluyor. Bahçemde saksılar içinde yetiştirdiğim çiçekler bile fazla yağmurdan ölmeye başladılar. Eğer canlanmazlarsa tekrar ekeceğim demiş. Bu çok güzel programlar için emeği geçen herkese candan teşekkür eder. İyilik, güzellik ve sevgi dolu günler temenni ederim. En iyi dileklerimle demiş. Mehmet Demirel. Özür dilerim. Mehmet Usaykut şöyle diyor. Cümleten hayırlı günler, merhaba, iyi yayınlar. Yağmurun en çok yağdığı İsviçre Alplerinde yaşıyorum demiş. Sizler yağmura, bizler güneşe hasretiz. Bir yaz boyu maşallah yağmursuz bir hafta doya doya güneşi göremiyoruz. Ama bu hafta 34 derece olacakmış. Millet kendini çöl sıcağında zannedip havuzlara, göllere atıyor. Yani bir haftayı doya doya yaşamaya çalışıyor. Bunun arkasından şiddetli bir yağmurun geleceği muhakkak. Ama yağmur rahmettir, berekettir. Ben yağmuru ve yağmurda ıslanmayı çok severim demiş İsviçre'den. Birkaç tanesini daha paylaşmak istiyorum telefondan. Yağmurda topraklar ıslanır, tarlalar suya doyar demiş Karabük'ten Murat Sıcak. Almanya'dan Saadet Yılmaz. Turgut Uyar der ki demiş. Belki yağmura da gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı. Yağmuru seviyorum demiş. Çok da güzel, çok gerçekten. Güzel, evet. Almanya'dan Ferit Ünerli. Yağmur temizliktir, berekettir, rahmettir demiş. Şahika Sağlam Fransa'dan. Yağmurdan sonra toprağın kokusunu duyabilmek ne mutlu demiş. Avusturya'dan Ahmet Şan, kışın yağmur bulutlarıyla kararan hava hüzün verir bana, yaz yağmurları ise ruhumu temizler adeta demiş. Ve son bir tane paylaşalım. İngiltere'den Elif İleri, yağmur ihtiyar dünyamızın gözyaşlarıdır demiş. Çok teşekkür ediyoruz katılan tüm dinleyicilerimize. Keşke bir de yağmurun ellerini çalabilseydik. Ama siz içeride kuramızı çektiniz. Hı-hı. Hemen biz dinleyicimizin ismini paylaşalım. Mehmet Usaykut İsviçre'den kendisine kutluyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programından bir armağan kazandı. Teşekkür ediyoruz katılan tüm dinleyicilerimize ve buluşmak üzere diyoruz pazartesi günü. Ben şu dörtlükle noktalamak istiyorum. Bu arada sinyalimiz de girsin, veda da etmiş olalım. Diyelim yağmura tutuldun bir gün, bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru, pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın, dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Görüşünceye dek hoşça kalın. Bilecik 25 yıl olmayı. Ben buraya, suya dayanıp duracağım. Bu kadar da çok büyük.